Ayrım 7 Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 110. 5. Bölüm. Guy Dawson hizaya geçti, yavaşça frene bastı, konsolda ışıldayan enstrümanları bir kez daha gözden geçirdi. Önünde güneş altında parlayan asfalt piste bir göz attıktan sonra kuleye haber verip kalkış için izin bekledi. Bu izin gelince iki gaz kolunu yavaşça öne itti. Arkasındaki iki Rolls-Royce Spey Jet motorunun mırıltı halindeki sesi değişip bir kükreme tonunu aldı ve yaşlı Blackburn Buccaneer uçağı hareket etmeye başladı. Yılların pilotu bu anı her zaman çok severdi. Havalanma hızına varınca eski donanma hafif bombardıman uçağının yere teması azaldı, tekerlek sürtünmesi kesildi ve burnu mavi Afrika göğüne doğru kalktı. Geride Cape Town Uluslararası Havalimanı'nın özel havacılık yerleşkesi olan Thunder City giderek ufalıyordu. Tırmanışa devam eden Dawson rotasını ilk durağı ve uzun yolculuğunun en kolay aşaması olan Windhoek Namibya'ya çevirdi. Dawson bu yaşlı savaş uçağından sadece bir yaş büyüktü. 1961 yılında doğduğu zaman Buccaneer daha henüz prototip aşamasındaydı. Bu modelin olağanüstü kariyeri Britanya Deniz Hava Filosu'nun operasyonlar filosuna girmesiyle başlamıştı. Önceleri Sovyetlerin Sverdlov sınıfı kruvazörlerine karşı tasarlanmıştı. Fakat operasyonlarda o kadar başarılı oldu ki 1994 yılına kadar kullanılmaya devam etti. Filo komutanlığı bu uçakları 1978 yılına kadar uçak gemilerinden havalandırdı. 1989 yılına gelindiğinde bu modeli kıskanan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağın karada konuşlanan versiyonunu geliştirdi ve 1994 yılında devreye soktu. Bu arada Güney Afrika bunlardan 16 adet satın almış, 1991 yılına kadar operasyonlarda kullanmıştı. Uçak meraklılarının bile bilmediği bir şey, gökkuşağı devrimi öncesinde Güney Afrika yönetimi bunları imha edene kadar müzede teşhir edilen parçalar hariç Güney Afrika'nın atom bombalarını bu uçakların taşımış olduğudur. O Ocak 2011 sabahı Dawson'ın kullandığı Buccaneer, savaş uçağı meraklıları tarafından kurtarılan ve Thunder City'de muhafaza edilerek turistik geziler için kullanılan dünyadaki son 3 uçaktan biriydi. Hala tırmanışı sürdüren Dawson, masmavi Atlantik Okyanusu'ndan ayrılarak yönünü Namaqualand ve Namibya'nın çorak kumlarına çevirdi. Kullandığı eskiden Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait olan bu uçak, 35 bin feet'e 8 ses hızıyla tırmanırken 1 dakikada 40 litre yakıt tüketiyordu. Bu kısa etap için yeterince yakıt vardı. 8 sabit deposu dolu olduğu gibi bomba yuvasında bir depoyla kanataltı tankları da doluydu. 12.500 kilo ağırlığıyla uçağının menzili 2.226 deniz miliydi. Hedefi olan Windhoek ise sadece 1.000 deniz mili uzaktaydı. Guy Dawson mutlu bir adamdı. Güney Afrika Hava Kuvvetleri'nde genç bir pilotken 1985'te daha hızlı Fransız Mirage savaş jetlerinin de görevde olmasına rağmen Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan 24. Filo'ya atanmıştı. Dawson için Buccaneer 20 yılı geride bırakan geçmişiyle özel bir uçaktı. Tuhaf özelliklerinden biri döner bir kapısı olan ve tamamen kapanmış haldeki bomba yuvasıydı. O büyüklükteki hafif bombardıman uçaklarında çoğu teçhizat kanat altlarında taşınırdı. Bombanın içeride olması dışarıdaki sürtünmeyi ortadan kaldırdığı için hem menzilin hem süratin artmasını sağlıyordu. Güney Afrikalılar bomba yuvasını daha da genişletip içine yıllardır İsrail yardımıyla geliştirdikleri atom bombalarını yerleştirdiler. Bir yenilik olarak da o gizli bomba yuvasına fazladan bir yakıt deposu daha yerleştirip Buccaneer'ların menzilini bütün benzerlerinden daha fazla arttırdılar. İşte bu uçakların böylesine uzun menzilli oluşu Aralık ayında Thunder City'ye gelen neci olduğu belirsiz Dexter adlı Amerikalının dikkatini çekmişti. Dawson aslında bebeğini kiralamayı hiç istemiyordu. Ama emekli ikramiyesi kötü bir yatırımla buhar olunca Amerikalı'nın yaptığı teklif çok cazip gelmişti. Bir yıllık kira sözleşmesinden alacağı parayla Guy Dawson rahat bir emeklilik hayatı sürebilecekti. Britanya'ya kadar bütün yolu kendi uçağıyla gitmeyi tercih etmişti. Scampton, Lincolnshire'daki eski 2. Dünya Savaşı Kraliyet Hava Kuvvetleri alanında Buccaneer hayranı özel bir grup olduğunu biliyordu. Onlar da birkaç tane Buccaneer'ı restore etmeye başlamışlardı. Fakat henüz hazır değildiler. İki grup sürekli birbirleriyle temas halinde oldukları için Dawson bunu biliyordu. Amerikalı da durumdan haberdardı. Dawson'ın yolculuğu uzun ve meşakkatli olacaktı. Eski seyir-i sefer kokpiti ücretli uçan turistler için kullanılmıştı. Ama GPS teknolojisi sayesinde Güney Atlantik'in bir ucundaki Windhoek'ten Britanya'ya ait minicik Ascension adasına tek başına uçabilecekti. Burada ikinci yakıt ikmalini yapıp geceyi geçirdikten sonra tekrar kuzeye, Cape Verde adalarındaki Sal havaalanına, oradan da İspanyol Grand Canaria'ya ve nihayet Birleşik Krallık'taki Scampton'a varacaktı. Guy Dawson Amerikalı müşterisinin her mola verdiği yerde yakıt ve geceleme bedellerini karşılayacak kredi açtırdığını biliyordu. Ne ki Dexter'ın neden bu eski donanma savaş uçağını seçtiğinden habersizdi. Bunun üç nedeni vardı. Dexter bunu özellikle de hala uçabilir haldeki eski savaş uçaklarının çok popüler olduğu kendi ülkesi Amerika başta olmak üzere uzun süre araştırmıştı. Nihayet fazla tanınmadığı için Güney Afrika Buccaneer'ında karar kıldı. Oradan oraya teşhir amacıyla götürülen kullanımdan çıkmış müzelik parça gibi algılanıyordu. Bakımı kolaydı, son derece dayanıklıydı ve uzun saatler boyunca havada kalabiliyordu. Guy Dawson bebeğini doğduğu yere götürdüğü sırada sadece Dexter ve Cobra'nın bildiği şey Buccaneer'ın kesinlikle bir müzeye gitmeyeceğiydi. Bu uçak yine savaşacaktı. Şubat 2011'de Sr. Julio Luz, Madrid'in Barajas Havalimanı 4 numaralı terminaline indiği zaman onu karşılayanların sayısı artmıştı. Cal Dexter ve müfettiş Paco Ortega bekleme salonunda sessizce gümrük kontrolünden çıkan yolcuları izlemekteydiler. Her iki adam da gazete satan büfenin önündeydi. Dexter'ın sırtı yaklaşan hedefe dönük, Ortega ise bir derginin sayfalarını karıştırıyordu. Yıllar önce ordudan ayrılıp hukuk diploması aldıktan sonra New York'ta yardım danışmanı olarak çalışan Cal Dexter, o kadar çok sayıda İspanyol kökenli insanla karşılaşıyordu ki İspanyolcayı iyi öğrenmesinin çok yararlı olacağını düşünmüş ve böyle de yapmıştı. Ortega bundan çok etkilendi. Düzgün İspanyolca konuşan bir Amerikalı çok önder görülürdü. Böylece o da İngilizce konuşmak için debelenmekten kurtuluyordu. Hiç kımıldamadan mırıldandı. Bu o. Dexter'da adamı tanımakla zorlanmadı. Bishop ona e-postayla Luz'un Bogota Hukuk Cemiyeti'nde bulunan fotoğrafını göndermişti. Kolombiyalı avukat her zaman yaptığı gibi yaptı. Otel limuzinine bindi, şoför omuz çantasına bagaja koyarken kendisi evrak çantasını yanına alıp Plaza de las Cortes'e kadar rahat bir yolculuk yaptı. Polise ait sivil araç yolda limuzini geçti. Daha önce kaydını yaptırmış olan Dexter de otele ondan önce vardı. Dexter Madrid'e hepsi FBI'dan oluşan 3 kişilik bir ekiple gelmişti. FBI merak içindeydi ama başkanlık yetkisi sayesinde hiçbir soruları cevaplanmadığı gibi itirazları da kabul edilmedi. Ekipteki bir ajan bütün kilitleri kolayca ve hızla açabiliyordu. Dexter hız konusunda çok ısrarlıydı. Karşılaşabilecekleri sorunları ayrıntılarıyla açıklamış, buna karşılık kilit açma uzmanı "Hepsi bu kadar mı?" dercesine omuz silkmişti. Ekipteki ikinci adam birkaç saniye içinde zarfları açıp içindekini inceleyebiliyor ve açıldığı hiç belli olmayacak şekilde zarfı tekrar kapatabiliyordu. Üçüncü adamın görevi sadece gözcülük yapmaktı. FBI ajanları Villarreal'de kalmıyorlardı. 200 metre ötede her an cip telefonuyla gelecek çağrıya cevap verebilecek mesafedeydiler. Kolombiyalı geldiğinde Dexter lobideydi. Avukatın hangi odada kaldığını biliyordu. Şanslıydılar. Oda uzun bir koridorun sonunda asansör kapılarından uzaktaydı. Böylece adamın aniden onları yakalama ihtimali çok azalmıştı. Bir hedefi gözetlemek söz konusu olduğunda Dexter'ın çok önce öğrenmiş olduğu şey, üstünde trençkotla bir köşede gazete okuyor gibi yapmak veya bir kapı eşiğinde amaçsızca beklemek, gül bahçesindeki bir gergedan kadar dikkat çekerdi. Kendisi göz önünde gizli kalmayı tercih ediyordu. Üstünde rengarenk bir gömlek, dizüstü bilgisayarının üstüne kapanmış, yüksek sesle tatlım diye hitap ettiği birisiyle cep telefonuyla konuşmaktaydı. Luz ona bir an bakıp tarttıktan sonra ilgiye değer bulmadı. Adam makine gibiydi. Kaydını yaptırdı. Odasında hafif bir öğlen yemeği yedikten sonra uzun bir şekerleme yaptı. Saat 4'te Doğu 47 kafeye indi ve bir Earl Grey çayı içtikten sonra akşam yemeği için masa ayırttı. Madrid'de çok daha güzel lokantaların olması ve havanın güzelliği ilgisini çekmiyor gibiydi. Dexter ve ekibi hemen onun koridoruna gittiler. Gözcü asansör kapılarında kaldı. Asansör gelip kapıları açıldığı zaman aşağıya inmek için beklediğini söylüyordu. Karşılıklı nazik gülümsemelerden sonra kapılar tekrar kapanıyordu. Aşağıya inen bir asansör geldiğinde ise tersi oynanıyordu. Devamlı ayakkabı bağı bağlamak gibi acınası numaralar yoktu. Kilit uzmanı son teknolojiden de yararlanarak suitin elektronik kilidini 18 saniyede açmayı başardı. İçeriye girdikten sonra 3 adam hızlı çalıştı. Luz'un omuz çantasındaki giyecekleri düzgün bir şekilde gardıroba asılmış, bir kısmı da çekmecelere yerleştirilmişti. Evrak çantası bir sandığın üstünde duruyordu. 0'la 9 arası sayılı şifresi olan bir kilidi vardı. Kilit uzmanı bir dinleme cihazı iliştirdi, kulağına stetoskop taktıktan sonra sayıları çevirerek dikkatle dinledi. Sayılar birer birer doğru yerini bulunca çantanın kilidi açıldı. İçinde belgeler vardı. Derhal tarayıcı kullanılarak her bir yazının kopyası alındı. Herkes beyaz ipek eldivenliydi. Mektup çantada değildi. Dexter çantanın bütün ceplerini aradı fakat mektubu bulamadı. Odanın kasası plazma televizyonunun altındaki dolabın arkasındaydı. İyi bir kasa sayılırdı. Fakat teknolojiye ve FBI laboratuvarlarında eğitim görmüş bir adamın becerisine direnecek biçimde tasarlanmamıştı. Kasanın şifresi Julio Luz'un Bogota barosundaki üyelik numarasının 4 sayısıydı. Mektup buradaydı. Kuşe kağıdından bir zarfın içinde. Kendi tutkalıyla mühürlenmişti. Fakat kapağının üstünde bir de yapışkan bant vardı. Zarf açma uzmanı birkaç saniye düşündükten sonra cebinden bir alet çıkarıp mührün üstünü gömlek yakasıymış gibi ütülemeye başladı. İşi bitince zarf kapağı kolayca açılıverdi. Beyaz eldivenli eller zarf içindeki katlanmış 3 sayfayı yavaşça çıkardı. Bir büyüteçle uyarma işareti olarak saç tanesi bırakılmış mı diye kontrol edildi. Yoktu. Gönderen kişi avukatın mektubu hiç açmadan Signorita Letizia Arenal'e ileteceğine güveniyordu. Mektubun kopyası çıkarıldıktan sonra yerine kondu. Renksiz bir sıvıyla zarf tekrar yapıştırıldı. Mektup kasaya tıpkı eski konumunda yerleştirildi. Kasa tekrar aynı şifreyle kilitlendikten sonra üç adam gereçlerini toplayıp odadan çıktı. Asansör kapılarında gözcü başını iki yana sallayarak hedefin henüz oraya gelmediğini işaret etti. Tam o anda aşağıdan gelen asansör durdu. Dört adam süratle merdivenlere açılan kapıya gidip aşağıya yürüyerek indi. İş tam zamanında bitmişti. Açılan asansör kapısından Signor Luz çıktı ve yemek öncesi bir banyo yapıp biraz televizyon seyretmek üzere odasına yöneldi. Dexter ve ekibi onun odasına girip evrak çantasından çıkanları bilgisayara yüklediler. Dexter o mektup dışında burada edinilen tüm bilgileri müfettiş Ortega'ya verecekti. Mektubu şimdi kendisi okuyacaktı. Kendisi yemeğe inmeyip ekibinden iki kişiyi salonda Luz'un karşısındaki masaya oturttu. Verdikleri bilgiye göre kız gelip mektubu almış, adama teşekkür ettikten sonra oradan ayrılmıştı. Ertesi sabah kahvaltıya inme görevini Dexter üstlendi. Luz'un duvar kenarında iki kişilik bir masaya oturduğunu gördü. Kız ona katıldı, kendi mektubunu verdi. Luz bunu alıp ceketinin iç cebine soktu. Kız bir kahve içip ona gülümsedikten sonra oradan ayrıldı. Dexter Kolombiyalı gidene kadar orada bekledi. Garson boşalan masaya gelmeden önce kendisi oraya gidip tökezleme numarası yaptı ve Kolombiyalı'nın neredeyse boş olan kahve fincanını araya devirdi. Sakarlığı için küfrederek lekeyi çıkarmak için masadan bir peçete aldı. Bir garson hemen yanında bitip bunun kendi işi olduğunu söyledi. Garson yere eğildiği anda Dexter kızın kullandığı fincanı bir peçeteye sarıp pantolon cebine soktu. Garsondan birkaç kez daha özür diledikten sonra kahvaltı salonunu terk etti. Birlikte Julio Luz'un Banco Guzman'a girişini seyrederlerken Paco Ortega, "Keşke izin versen de hepsini birden yakalayıversek," dedi. "O gün de gelecek Paco," dedi Amerikalı. "Senin istediğin gibi olacak ama şimdi değil. Bu para aklama işi çok büyük. Ülkede başka bankalar da var. Hepsini istiyoruz. İşbirliği yaparak tümünü ele geçirelim." Ortega homurdanarak ona hak verdi. Her dedektif gibi o da son darbeyi vurana kadar aylar süren operasyonlar düzenlemişti. Sabır çok gerekliydi ama insanı çileden çıkarabiliyordu. Dexter yalan söylemişti. Luz Guzman halkası gibi başka para aklama operasyonu olup olmadığını bilmiyordu. Fakat Washington'daki buz gözlü adam hazır olduğunda Kobra projesinin patlatacağı bombayı şimdiden ifşa edemezdi. Ve artık eve dönmek istiyordu. Odasındayken mektubu okumuştu. Uzun dokunaklı genç kadının güvendiği ve rahatı için endişeli bir mektuptu. Ve imza olarak sadece babam yazılıydı. Julio Luz'un bütün gün boyu veya gece o mektubu yanından ayıracağını pek sanmıyordu. Belki Bogota uçağının birinci sınıf koltuğunda uyuklayabilirdi. Ama mürettebatın gözleri önünde adamın başının üstündeki evrak çantasını yürütmeyi denemek söz konusu olamazdı. Herhangi bir hamle yapılmadan önce Dexter'ın bilmek istediği şey Letizia Arenal'ın ve babanın kim olduğuydu. Carl Dexter Mart başlarında Washington'a döndüğünde kış etkisini kaybetmeye başlamıştı. Başkent yakınında Virginia ve Maryland'in bazı kısımlarını örten ormanlar yeşile bürünmek üzereydi. Güney Goa'daki Kapur tersanesinde hala zehirli kimyasallar ve bunaltıcı sıcak altına ter döken McGregor'dan bir mesaj geldi. İki hububat gemisinin dönüşümü tamamlanmak üzereydi. Yeni rollerini oynamak için Mayıs'ta hazır olacaklardı. McGregor bu yeni rolün ona anlatıldığı gibi olduğunu sanıyordu. Mega zengin bir Amerikan konsorsiyumu derin deniz dalışları ve gemi enkazı çıkaracak şekilde donatılmış iki gemiyle hazine avcılığı işine girmek istiyordu. Dalgıçlar ve güverte mürettebatı için yatacak yerler, teçhizatın bakım ve onarımı için atölyeler ve küçük bir keşif helikopterinin bulundurulacağı büyük bir ambar istenmişti. Bu açıklama gayet akla yatkındı, ne ki doğru değildi. Hububat gemisinden sivil görünümlü savaş gemisine olan son dönüşüm denizde gerçekleşecekti. İşte o zaman ağır silahlarla donatılmış deniz komandoları yatakhaneleri dolduracak, atölyelere de son derece tehlikeli teçhizatlar yerleştirilecekti. McGregor'a çok iyi bir iş çıkardığı ve gemileri teslim almak için iki ekibin oraya geleceği bildirildi. Belki birisi meraklanıp soruşturur diye belgelerle ilgili işlemler çoktan tamamlanmıştı. İki eski gemi ortadan kaybolmuş, yerini denize inmeye hazır Chesapeake ve Balmoral almıştı. Sahibi Aruba'da konuşlanan bir hukuk firmasıydı. Bu küçük adanın bayrağıyla buğday zengini kuzeyden açlık çeken güneye hububat taşımak için kiralanmış olacaktı. Gerçek mülkiyeti ve amacı belli değildi. FBI laboratuvarları Villarreal'de kahve fincanını tutmuş olan genç kadının kusursuz bir DNA profilini çıkarmıştı. Carl Dexter müfettiş Ortega'nın da doğruladığı gibi onun Kolombiyalı olduğuna emindi. Ama Madrid'de okuyan yüzlerce Kolombiyalı genç vardı. Dexter bu DNA ile eşleşen birini bulmak için can atıyordu. Teorik olarak DNA'nın %50'si babadan alınır. Dexter bu babanın Kolombiya'da olduğuna inanıyordu. Nasıl bir adamdı ki kokain dünyasında önemli oyunculardan birine onun için postacılık yapmasını sağlayabilmişti? Neden normal postayla mektuplaşamıyordu? Pek ümitli değildi ama narkotik büronun istihbarat şefi Albay Dos Santos'tan yardım istedi. Ondan cevap beklerken de iki kısa yolculuk yaptı. 7. Ayrımın Zola Sayfa 120.